Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 3 Behmen 1401, Hicri Kameri 1 Recep 1444 ve Miladi 23 Ocak 2023 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kavçar ile Türkiye'nin İsveç'e NATO üyeliğine karşı çıkması üzerinden yapılan röportaj, İran masasından seçmeler, Amerika'nın gerçek yüzü ve dille işlenen günahlar, sosyal ve bireysel etkileri adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ilaçların %90'ın ülke içinde üretildiğini belirtti. İslami Şura Meclisi Başkanı ile Rusya Duma Meclisi Başkanı Tahran'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Avrupa Birliği'nin herhangi bir kararına misliyle karşılık verileceğini belirtti. İran Genelkurmay Başkanı Suriye Savunma Bakanı ile görüştü. Ve Türkiye Savunma Bakanı, İsveç bu şekilde gittiği takdirde bizim tavrımız çok net açıklamasında bulundu. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i bugün ilaçlara %90'dan fazlasının ve yine birçok tıbbi cihazın yurt içinde üretildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i bugün Razi Tıbbi Bilimler Araştırma ve Teknoloji Festivali'nin 28'inde yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının korona döneminde büyük bir sınavdan başarılı çıktıklarına işaretle, İran vatandaşlarının hekimler, hemşireler ve sağlık çalışanlarına müteşekkir olduğunu vurguladı. New York'a yaptığı ziyareti sırasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kendisinden özür dilediğini hatırlatan reisi, İran halkına korona olayı sırasında ve ilaç için yaptırımları kaldırmaya çalışanı ancak başarılı olamadığını, kendisinin genel sekreteri bizim milletimizin %70'inden fazlasının aşılandığını, 7 aşı ürettiklerini ve korona aşısı ihraç eden ülke haline geldiğini söylediğini ifade etti.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibov, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile bir araya geldi. Galibov'un Volodin ile baş başa görüşmesi sonrasında 3. İran-Rusya Karma Parlamento Komisyon toplantısı yapıldı. Görüşmelerin ardından iki ülke meclis başkanları ortak basın toplantısında konuştular. Galibov, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile beraberindeki heyetle görüştü. Galibov'un Volodin ile baş başa görüşmesi sonrasında heyetler arası görüşme gerçekleşti. Toplantı sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Galibov, Tahran-Moskova ilişkilerine değinerek bölgesel ve uluslararası konularda ortak görüşe sahip İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında iyi işbirliği bulunmaktadır dedi. İslami Şura Meclisi Başkanı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi, Rusya ile ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve çevresel alanlarda yakın ilişkilere sahibiz. Dolayısıyla bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım ifadesini kullandı. İran-Rusya ilişkilerinin tehdit altında olduğunu belirten Galibov, günümüzde en ciddi tehdit Amerika'nın Rusya Federasyonu, İran ve diğer bazı ülkelere uyguladığı acımasız yaptırımlardır. Bu konularda daha fazla işbirliği yapmamız gerekiyor değerlendirmesinde bulundu. Galibov, Rus heyetiyle bugün yapılan görüşmede enerji, petrol, gaz takası, tarım, tahıl ticareti, kuzey-güney ulaştırma koridorunda ortak yatırım ve gümrük gibi konuların ele alındığını belirtti. İran ve Rusya arasında bankacılık, işbirliği ve yerli para birimi ile ticaretin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Meclis Başkanı, Rus ve İran bankalarının iki ülkede şube açması, bankacılık işlemlerinin artmasına katkı sağlayabilir diye konuştu. Rusya Duma Meclisi Başkanı da İran ile Rusya'nın karşı karşıya kaldığı yaptırımlar ve tehditlere işaretle yaptırımlardan esas amacın Amerika'nın dünyadaki hegemonyasını korumak olduğunu, ancak kendi ulusal egemenliğini savunup kendi kaderini kendilerinin belirlediklerini, bağımsız ülkelerin politikalarını desteklediklerini vurguladı. Volodin, İran ile Rusya arasında imzalanan 25 yıllık işbirliği belgesinin sadece stratejik bir anlaşma değil, tüm alanlarda işbirliği için bir zemin niteliğinde olduğunu kaydetti. Rus yetkili, İran ve Rusya'nın ilişkilerinin karşılıklı saygı, işbirliği ve münasebetleri güçlendirme temelinde olması gerektiğine işaretle, yaşanan her şeyin mutlaka iki ülke milletlerinin lehine olup ulusal çıkarlarını temin edeceğini ifade etti. Volodin ve beraberindeki parlamento heyeti dün akşam saatlerinde Tahran'a geldi. Rusya'ya Tahran'daki Mehrabat Havalimanı'nda Meclis Başkan Yardımcısı Ali Niksal tarafından karşılandı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, yaptığı açıklamada AB'nin herhangi bir kararına misliyle ve etkin şekilde yanıt vereceklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Abdullahyan bugün Tahran'da düzenlenen İran Diplomasi Tarihi isimli konferansta yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'ne İran karşıtı herhangi bir karar konusunda uyarırken Tahran'ın AB'nin herhangi bir kararına misliyle ve etkin şekilde yanıt vereceğini ifade etti. Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakereler hakkında Bakan Abdullahyan, karşı tarafların mantıklı ve gerçekçi davranması ile anlaşma noktasına varmalarını temin etti. Bakan Emir Abdullahyan, ikinci plan ve seçeneklerin de İran'ın gündeminde olduğunu sözlerine ekledi. Batılı taraflarla güçlü ve sürdürülebilir anlaşmaya varmak için diyalog ve angajmana devam ettiklerini söyleyen Bakan Abdullahyan, Amerikalılar dahil bazı batılı ülkelerin ikiyüzlü tavrına rağmen batılı taraflarla mesajlaşma ve görüşmelerinin sürdüğünü ifade etti. Dışişleri Bakanı bugün her zamankinden ziyade diyalog ve diplomasiye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Emir Abdullahyan ayrıca İran'ın komşular ve Asya ülkeleriyle işbirliği ve ilişkilerine öncelik verdiğini hatırlattı. Dışişleri Bakanı İran'ın bölgesel ve küresel olarak sürdürülebilir güvenlik ve barışın korunması ve sağlanması misyonuna bağlı olduğunu belirtti. Ukrayna Savaşı'na değinen Dışişleri Bakanı, bazı batılı ülkelerin Ukrayna Savaşı'nda taraflardan birini desteklediğine dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu, İran ve Rusya'nın İran ve diğer ülkeler gibi savunma dahi çeşitli alanlarda işbirliği içinde olduklarını Tahran'ın Ukrayna Savaşı'na karşı olduğunu da vurguladı.
Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell bugün Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada devrim muhafızlarının terör listesine alınması için Avrupa Birliği üyelerinden birinin mahkemesinin karar vermesi gerektiğini ifade etti. Kimi uzmanlar Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi'nin bu açıklamasını bir nevi Avrupa Parlamentosu'nun kararından geri adım atma olarak niteledi. Bundan önce de iki bilir kaynak Reuters'e yaptığı açıklamada Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının bugünkü toplantıda İranlı 37 şahıs ve kuruma karşı yaptırım uygulayacağını ve devrim muhafızlarının terör listesine alınmasını tartışacaklarını söylemişti. Borrell bugün gazetecilere yaptığı açıklamada devrim muhafızlarını sevmiyorum diye terörist ilan edemezsiniz. İlk önce mahkeme bu bağlamda karar vermeli diye konuştu. Borrell'in açıklamasının ardından Almanya Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada bugün Avrupa Birliği'nin İran'a karşı yeni yaptırım paketini onaylaması gerektiğini, Avrupa Komisyonu'nun devrim muhafızlarını terörist ilan etme girişimlerini memnuniyetle karşıladıklarını söylerken, Fransa Dışişleri Bakanı da İran'a karşı yaptırımlar konusunda hiçbir seçeneği reddetmediklerini söyledi. Reuters haber ajansı da iki Avrupalı kaynaktan naklen Avrupa Birliği'nin şimdilik devrim muhafızlarını terör listesine almayacağını duyurdu.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mahmud Bakeri, Muhammed Bakeri, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile bir araya geldi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakeri, resmi temaslar kapsamında Tahran'a gelen Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki savunma ve askeri işbirliğinin geliştirmesine vurgu yapıldı. Tümgeneral Bakeri, Suriye'nin Filistin ve İslam dünyasını desteklemede her zaman ön saflarda olması takdiri şayandır dedi. Bazı Arap ülkelerinden Siyonist rejimiyle normalleşme adımını eleştiren Tümgeneral Bakeri bu Filistin davası ve Arap ve İslam alemine büyük bir ihanettir. Bunların hesap vermeleri gerekiyor ifadesini kullandı. Suriye Savunma Bakanı Abbas da İran'ın Suriye krizinin her aşamasında Şam'ın yanında olduğunu vurguladı. Bu toplantıda taraflar Siyonist rejimin uluslararası hukuku ihlal eden Suriye topraklarına yönelik saldırıları kınadı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Tahran'ın Avrupalıların devrim muhafızı ordusuna yönelik eylemleri karşısında boş durmadığını ve buna karşılık vermek için gerekli iradeye sahip olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. İran'ın dış politikasında yaşanan gelişmelere değinen Kenani, bu sürede İran ile farklı ülkeler arasında farklı düzeylerde diplomatik temaslara ve Dışişleri Bakanı'nın bazı mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerine tanık olduk dedi. Kenani, Seul'un Tahran'a olan borçlarının ödenmesine ilişkin İran ile Güney Kore arasındaki görüşmelere dair bir soruya, bu bağlamda Güney Kore hükümeti ile görüşmelerimiz farklı kanallardan ve farklı düzeylerde yürütülür ve devam ediyor. İran, Güney Kore hükümetinin bu konudaki sorumluluğunu ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyor yanıtını verdi. Yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmelerine dikkat çeken Kenani, resmi müzakereler, diğer resmi toplantıların yapılmaması, ilişkilerin ve mesaj alışverişinin olmadığı anlamına gelmez ifadesini kullandı. Avrupa Parlamentosu'nun devrim muhafızları ordusunu terör örgütü olarak sınıflandırmaya yönelik kararını eleştiren Kenani, bir ülkedeki egemen bir organı terörist olarak tanımlamanın uluslararası hukukta hiçbir dayanağı yoktur ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'na aykırıdır. Devrim muhafızlarına yapılacak herhangi bir saldırı İran'ın güvenliğine yönelik bir saldırı olarak görülür ve sonuçları kesinlikle saldırganları etkileyecektir ifadelerinde bulundu. Kenani sözlerini şöyle sürdürdü. Avrupalıların devrim muhafızlar ordusuna yönelik eylemleri karşısında boş durmadık ve buna karşılık vermek için gerekli iradeye sahibiz. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı'nın yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan müzakereler sürecine ilişkin son açıklamaları ve İran'ı ziyaret etme hazırlığına ilişkin olarak Kenani, Sayın Grossi nükleer müzakere ve yaptırımların kaldırılması konusunda yorum yapacak yetkili merci değildir. İran ile ajans arasındaki işbirliğinin iki taraf arasında var olan hak ve yükümlülükler çerçevesinde devam ettiğini belirten Kenani, İran ile ajans arasındaki diyalog ve iletişim kanalları devam etmekte. Sayın Grossi'nin veya ajans heyetinin Tahran ziyareti de zemin sağlandığında gerçekleşecektir diye kaydetti. Kenani, İran ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerle ilgili olarak şu ifadelerde bulundu. Avrupa Birliği'ne mevcut zorlu ortamı terk etmesini ve yapıcı bir yaklaşım benimsemesini tavsiye ediyoruz. Avrupa Birliği, İran'ın bölgesel denklemlerdeki rolünün ve Tahran'ın etkisinin farkındadır. Ne yazık ki son aylarda İran'da yaşanan bazı gelişmelerin ardından Avrupa Birliği ve özellikle Almanya'nın da içinde bulunduğu 3 belirli ülke İran konusunda yapıcı olmayan ve müdahaleci politikalar benimsedi ve kargaşaları körüklemeye kalkıştı. Kargaşaların sona ermesinin üzerinden bir aydan fazla bir süre geçmesine rağmen Avrupa Birliği ve içindeki bazı ülkeler henüz İran'da istikrarsızlık çıkarmaya çalışıyor ve bu bağlamda ikili ilişkilere ağır bedeller yüklemişlerdir. İran ile Suudi Arabistan arasındaki son gelişmeler hakkında Kenani, Suudi yetkililerden olumlu tutumlar gördük ve olumlu tutumlara saygı duyuyor ve olumlu bir işaret olarak değerlendiriyoruz. İran'ın yaklaşımı çerçevesinde bölgedeki bazı ülkelerle olan anlaşmazlıkları çözmeye ve ilişkileri geliştirmeye çalışacağız dedi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan Aşum haberlere devam ediyor. İran'ın Kabil Büyükelçisi Hasan Kazemi Kumi, Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile görüştü. İran'ın Kabil Büyükelçisi Hasan Kazemi Kumi, Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir araya geldi. Bu görüşmede taraflar iki ülkenin siyasi ve ekonomik meselelerini ele aldı. Emirhan Muttaki, Afganistan'ın 1351 anlaşması uyarınca İran'ın su hakkına bağlı olduğunu söyledi. Görüşmede iyi komşuluk ve karşılıklı çıkarlar üzerine vurgu yapıldı.
Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti'nin İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlığa karşı tepkilerinin ardından Yemen halkı da protesto eylemi düzenledi. Bu bağlamda Yemen halkı İsveç'in başkenti Stockholm'da Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti. Mesire televizyon kanalına göre Yemen'in Sa'di kentinde vatandaşlar İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto ettiler. Protesto gösterisi sırasında basın açıklaması yapan Sa'di valisi Muhammed Cabir, Kur'an-ı Kerim yakma eylemini en sert şekilde kınadıklarını belirtti. Cabir, bu eylem batılı ülkelerin İslam dini ve Müslümanların kutsal değerlerine karşı yürüttüğü kötü faaliyetlerin bir parçasıdır, dedi. Yemen Ensarullah Hareketi İsveç'te aşırı sağcı bir politikacı tarafından Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi. Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık kınayan Ensarullah Hareketi, provokatif eylemi İslam ve Müslümanlara karşı düşmanlık olarak nitelendirdi. Ensarullah'tan yapılan yazılı açıklamada Batı'da İslami mekanlar ve değerlere karşı düşmanca eylemler, Batılı hükümetlerin ahlaki ve siyasi başarısızlığına işaret ediyor ifadesi kullanıldı. Açıklamada İsveç hükümetinin bu alçakça ve sorumsuz eylemin sonuçlarını kabul etmesi gerektiği vurgulandı. Danimarkalı aşırı sağcı Sıkyon Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. İslam dünyası İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlık eylemine tepki göstermişti.
Türkiye Savunma Bakanı Akar, İsveç'i izlediği yaklaşımından dolayı uyararak, İsveç'in bu şekilde gittiği takdirde Ankara'nın tavrının çok net olacağını vurguladı. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramstein hava üstünde gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grup toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu. Akar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin her türlü alçaklığı, rezilliği, iğrenç girişimi görmezlikten gelmek, bunlara sessiz, tedbirsiz, kalma kabul edilebilir bir şey değildir. Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz, tavrımız çok açık, net belli ifadelerini kullandı. Yurt içi ve sınır ötesindeki faaliyetlerle sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar, talimatlar verdi. Türkiye'nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularından sınırlarına, egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu vurgulayan Akar, bunu tekrar tekrar söylememize rağmen özellikle yurt dışı basınında söylemlerimiz çarpıtılıyor ve bilinçli şekilde saptırılıyor. Bizim tek yaptığımız şey ülkemizin, milletimizin savunması ve güvenliği. Bunun için çalışılıyor. Yapılması gereken ne varsa yapıyoruz diye konuştu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde Şuurlu Öğretmenler Derneği'nin düzenlediği toplantıya katıldı. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik şu ana kadar yaptığımız geçen toplantıdaki görüşmelerimizde 30 Ocak'ta sadece iktidara gelindiğinde politikalar görüşülecek, onlar deklare edilecek. Yani adayla ilgili açıklama 30 Ocak'ta olmayacak, dedi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiyle ilgili bir soruya, şu ana kadar yaptığımız geçen toplantıdaki görüşmelerimizde 30 Ocak'ta sadece iktidara gelindiğinde politikalar görüşülecek, onlar deklare edilecek. Yani adayla ilgili açıklama 30 Ocak'ta olmayacak ama önümüzde yapacağımız toplantıda böyle bir karar alınırsa o farklı, o zaman olabilir yanıtını verdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, diğer ülkeleri Rusya ile çalışmaması için tehdit eden Amerika'nın tüm kırmızı çizgileri aştığını belirtti. Güney Afrika Dışişleri Bakanı ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Lavrov, Amerika'nın Afrika ülkelerine ve sadece onlara değil, aynı zamanda Asya, Latin Amerika ülkelerine uyguladığı baskı söz konusu. Ondan sürekli olarak Rusya ile işbirliği yapanların pişman olacağını açıkça belirtiyorlar. Bin yıllık yüce medeniyetler teşkil eden büyük devletleri tehdit ediyorlar. Tehdit eden ve baskı uygulayan Amerika ve aynı zamanda İngilizler tüm kırmızı çizgileri aşıyor diye konuştu. Rus diplomat Moskova'nın Çin ve Güney Afrika ile askeri işbirliğini de geliştirdiğine dikkat çekerek, Güney Afrika Savunma Bakanı, Savunma Bakanlığımızın geçtiğimiz Ağustos ayında Rusya'da düzenlediği Army 2022 Askeri Teknik Forumu'nun yer aldığı bir etkinliğe katıldı.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan-Rusya nükleer işbirliğine kısıtlayıcı hiçbir yaptırımı kabul etmeyeceğini söyledi. Szijjarto, yaptırımlar Avrupa Birliği'ni çıkmaz sokağa götürürdü. Yaptırımlar biz Avrupalılara Ruslardan daha fazla zarar veriyor. Bunu herkes görebilir dedi.
Ve Amerika'nın Atlanta şehrindeki gösterilerde bir polis aracı ateşe verildi. Binalar tahrip edildi. Amerika'nın Georgia eyaletindeki Atlanta şehrinde eylemciler bir aktivistin öldürülmesine protesto etmek için toplandı. Polis şehrine dur adlı gösterilerde bir polis arabası ateşe verildi. Binalar da tahrip edildi. Bazı göstericiler gözaltına alındı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İngiltere'nin hem suçlu hem güçlü konumu başlığı altında. Ensarullah Hareketi'nin başındaki Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti yayınladığı bildiride, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler'deki müdahaleci açıklamaları ve ithamlarını kınadı ve İngiltere'yi Yemen'deki cinayetler ve insani faciaların faili olan Amerika'nın faili olarak adlandırdı. İngiltere'nin Birleşmiş Milletler elçisi Yemen petrolünün satışını engellediği gerekçesi ile Ensarullah Hareketi'ni Yemen'deki insani durumu kötüleştirmekle suçladı. Bu durum ise Yemen'deki gerçekleri saptırmanın ta kendisidir. Açık ve nettir ki Yemen'deki insani felaketin ana nedeni her şeyden önce askeriyedir. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Siyonist rejimi İsrail ve İngiltere dahil Batılı hükümetlerin doğrudan ve dolaylı desteğiyle Yemen'e saldırması Birleşmiş Milletler tüzüğü ve diğer ilkelerle açık bir çelişki teşkil etmektedir ve uluslararası yasaları çiğnemenin de kendisidir. İkinci aşamada bu durum ele alındığında mevcut kanıt ve göstergelere göre saldırgan hükümetler askeri saldırının başlangıcından bu yana halkın Ensarullah liderliğindeki Sana merkezi hükümetine karşı hoşnutsuzluğunu körüklemek ve toplumsal düzensizlik ve itaatsizliğe yol açmak için ekonomik ablukaya başvurdu ve yaptırımları insanlara karşı bir silah olarak kullanmaya çalıştı. Bu saldırgan aktörler ateşkes yükümlülüklerini bile yerine getirmediler ve saldırgan koalisyonun ateşkesi ilan etmediği bir gün bile yaşatmadılar.
Ensarullah Hareketi liderliğindeki Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti, saldırgan hükümetlerin işgal yaklaşımlarında herhangi bir değişiklik yapmadıklarında ve ateşkesi de komutanları altındaki askeri güçleri güçlendirmek için bir fırsat olarak kullandıklarından fark ettikten sonra Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti ve yönetilen bölgelerde yaşayan halk ateşkesin sağladığı imkanlardan mahrum kaldığından bu fırsatı saldırgan hükümetlerin elinden almak için kapsamlı bir anlaşma sağlanana dek ellerinden almak istediler. Bu bağlamda kuşatma altındaki insanların acı ve ıstırabını azaltabilecek bir anlaşmaya varılana kadar saldırgan taraflardan kendilerine donatma fırsatı alınmaya çalışıldı. Ensarullah liderliğindeki Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin saldırgan koalisyonu ekonomik baskıları azaltmaya, insanlara karşı bu durumu silah olarak kullanmasına son vermeyi zorlamak için attığı bir başka adım, Yemen'in petrol kaynaklarından saldırgan hükümetler ve komutanları altındaki paralı askerler tarafından kaçakçılığını ve çalınmasını önlemek için harekete geçmekti. Ukrayna'daki savaşın kızıştığı ve Rusya'nın Avrupa'ya petrol satışını kesmesinin telafisi için Yemen'in petrol kaynaklarının hesaba katıldığı ve İngiltere ve Amerika başta olmak üzere Batı'nın desteğini alan güçler tarafından yağmalanması ve talan edilmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Bu durumlar ile birlikte İngiliz, Birleşmiş Milletler elçisinin Yemen gerçekliğini çarpıttı ve durumu alaşağı etmek istediği aşikar olduğu da söylenebilir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Türkiye çıkması başlığı altında. Şubat 2022'de Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Avrupa'nın güvenlik ortamındaki temel değişikliklerin ardından zaten NATO işbirliğinde aktif olan İsveç ve Finlandiya resmi bir şekilde bu Batı temelli askeri örgütün üyeliği talebinde bulundu. Buna rağmen bu durum NATO'nun ikinci askeri gücü olan Türkiye tarafından karşı çıkıldı. Ayrıca Batı'nın özellikle de Amerika'nın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini kabul etmesine ve bunu desteklemesine rağmen bu durum Rusya'nın muhalefetiyle karşılaşmış durumdadır. Bunun sonuçları konusunda Batılıları defalarca uyardığı da görülmüştür. Moskova açısından bu artık Rusya'nın batı sınırlarına ek olarak bu ülkenin kuzey sınırlarında da güçlü bir varlık göstermeyi amaçlayan NATO'nun Rusya'ya yönelik ablukasını genişletmesi anlamındadır. NATO daha önce İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin bir an önce pratikte hayata geçirileceğini düşünmüştü. Ancak Türkiye'nin bu iki Kuzey Avrupa ülkesinin NATO'ya üyeliği için olumlu oyu için birkaç koşul belirtmesi, İsveç ve Finlandiya'nın resmi talebini geciktirmeye neden oldu ve bu alanda hayal kırıklığı yarattı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ocak 2023'ün başlarında yaptığı bir röportajda, geçen bahar döneminde yaklaşık birkaç haftalık hızlı bir üyelik sürecinin yaşanacağına güvendiğini belirtse de, İsveç'in üyeliğini 2023'te gerçekleşeceğini düşündüğünü ancak bunu garanti edecek bir konumda olmadığını duyurdu. Stoltenberg ayrıca kesin tarihini garanti etmiyorum çünkü bu bir karar tabii ki henüz onu onaylamamış olan Türkiye Parlamentosu ve Macaristan Parlamentosu bu konuda karar verecek. Avrupa Birliği'nin mutsuz üyesi olarak da bilinen Macaristan bile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda henüz onay vermese de ancak gözlemciler Türkiye'nin bu konudaki muhalefetinin aşılmasının hayati önem taşıdığına inanıyor.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini kabul etmek için çeşitli koşullar ileri sürmüştür. Tabii Türkiye'nin talebi özellikle bu ülkelerde Türk hükümetine karşı çalışan azınlık Kürtlerle ilgilidir ve bu grupların bu ülkelerde faaliyet göstermesini engellemek istiyor. Ankara, NATO'nun Türkiye'yi tehdit eden terörizme karşı ortak tavır almasını istiyor. Anadolu Haber Ajansı bununla ilgili bir haberinde şunları yazdı. Türkiye 40 yıldır bu ittifakı ayakta tutmaya çalıştı ama müttefikleri terör örgütleri Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu PKK, Halkın Devrimci Kurtuluş Cephesi ve Fethullah Gülen gibi isimlere dava açmadı, onlara silah sağladı ve siyasi meşruiyet kazandırdı. İsveç ve Finlandiya'nın Brüksel'de Kuzey Atlantik Anlaşması'na üyelik başvurusunun resmi olarak sunulmasının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 Mayıs ayı ortalarında şunları söyledi. Güvenlik işleri organı NATO artık güvenliğe sahip olmadığında evet diyemeyiz. Erdoğan ayrıca İsveç ve Finlandiya'yı PKK'da dahil olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede gevşek olmakla suçluyor. Ayrıca bu iki ülkeye Türkiye silah göndermeyi durdurmakla suçladı. 2019'da Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri saldırısının ardından Ankara'ya silah ambargosu uyguladı. Tabii ki aralarında PKK üyeliğinin bulunduğu çok sayıda Kürt'ün Türk hükümetine karşı çıkması ve bu ülkeler yaşaması nedeniyle Ankara'nın Stockholm ile temel sorunu da bu olacaktır. Türkiye İsveç'te yaşayan giderek daha fazla sayıda teröristin iadesini talep ederek İsveç hükümeti üzerinde daha fazla baskı kurmaya devam ediyor. Erdoğan son dönemde iade etmek istediği Kürtlerin sayısını 130'a ulaştığını belirtti. Ancak iade taleplerinde son sözü bu ülkenin hükümeti değil, İsveç yargı sisteminin söylediği unutulmaması gereken bir husustur. Ocak ayının başında İsveç Başbakanı Olaf Kristersson zorlu iade konusuna atıfta bulunarak Türkiye'nin veremeyeceğimiz ve vermek istemediğimiz şeyler istediğini belirtti. Şimdi Türkiye'nin neredeyse imkansız talepleriyle karşılaşan İsveç hükümeti Ankara'nın ülkenin NATO üyeliğine yeşil ışık yakması için tam bir çıkmaz ile karşı karşıyadır. Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Türkiye İletişim Başkanı Altun Türkiye 40 yılı aşkın süredir terör gerçeğiyle uğraşıyor. Avrupa ülkemize yönelik terör faaliyetleri için önemli bir kuluçka alanı olmuş durumda. Bu ülkelerden herhangi biri bizimle gerçek bir diyalog ve verimli bir ilişki istiyorsa buna son verilmeli dedi. Son günlerde Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkması ve özellikle İsveç'le ilgili yaşanan gündem ve gelişmeler çok tartışıldı, konuşuldu. Türkiye'nin bu meseleye olan bakışı, özellikle bu ülkenin NATO'ya üyeliği konusuyla ilgili bir tutum değiştirmesi gibi bazı yorumlar gündeme yansıdı. Şimdi biz bugün sohbetimizde NATO ile ilgili özellikle iki ülkenin, Finlandiya ve İsveç'in buna üyeliği sürecinde yaşanan gelişmeleri gözden geçirmek istiyoruz Türkiye açısından. Bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, merhabalar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi ilk baştan bu iki ülkenin NATO'ya üyeliği konusunda bazı aslında çeşitli engeller vardı Türkiye'li bazı yetkililerce ve bunun da giderilmesi halinde özellikle Türkiye son aşamada bunlara yeşil ışık yakmasıyla NATO'ya üyelikleri tamamlanacaktı. Ancak son günlerde İsveç'le ilgili yaşanan bazı olaylar Türkiye açısından çok dikkat çekiciydi ve bunun da NATO'ya üyeliği konusunda bazı aslında etkiler bıraktı diyebiliriz. Son gelinen aşamaya göre siz Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkması kararını nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Ya açıkçası şöyle bir şey, tabii bu süreç şeyle birlikte başladı. Rusya'nın Ukrayna olan savaşıyla başlayan bir süreç. Yoksa İsveç ve Finlandiya aslında NATO'ya katılmak istemiyorlardı. Daha öncesinde de NATO'nun çokça girişimleri olmuştu ve bu girişimler aslında İsveç ve Finlandiya konusunda daha özerk kalmak istemişlerdi ve bunu çok önemsememişlerdi. Tabii gelinen aşama ve NATO'da biraz Ukrayna meselesini, yani Rusya'nın Ukrayna müdahalesini biraz daha gerekçe göstererek aslında bir şekilde Finlandiya ve İsveç'i de biraz etkisi altına alarak NATO'ya üyelik süreçlerini hızlandırdı. Tabii diğer ülkeler açısından bu ülkelerde çok fazla sorun ya da problem görünmedi ve birçok ülke çok hızlı bir şekilde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini kabul gördü ve meclislerinden geçti. Fakat Türkiye'de biliyorsunuz yıllardır devam eden bir süreç. Türkiye'ye göre birçok kişi aslında terör suçundan Finlandiya ve İsveç'te yaşadığı iddia ediliyor. Öbür taraftan da Türkiye'de siyasi olarak, sığınmacı olarak oraya giden insanlar kendilerini öyle tanımlıyor ve Finlandiya ve İsveç bu insanlar siyasi sığınmacı diye bizim hukukumuzda ve anayasamızda bu hak vardır diye söyleniyor. Şimdi bu Türkiye ve Finlandiya ve İsveç için ciddi bir ilk etapta sorun oluşturdu. Biliyorsunuz çok ciddi heyetler oluşturdu ve heyetler aslında müzakereleri bir aşamaya getirdiler. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan istediği bazı isimler vardı. Yani siyasi olarak sığınmacı ya da Türkiye'ye göre işte terör örgütleriyle bağlantılı diye. Fakat bir iki kişinin teslim edildiğini biz basında ya da açıklamalarda duyduk. Özellikle İsveç'in teslim ettiğini bu kişilerin. Fakat Türkiye'nin istediği aslında bir ülkeden 32 kişi, bir ülkeden de 17'nin üzerinden isim isteniyordu. Ve Finlandiya ve İsveç bakanlıkları bu durumu aslında bizim anayasamızda yer olmadığını ve bunları teslim edemeyeceğini söyleyince ve bu tartışma ve üyelik sürecinin kabulü ve Türkiye ile yapılan o heyetler görüşmesine rağmen sürümcede kaldı. Şimdi Türkiye aslında eğer son gelişme olmasaydı İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması, yani aşırı sağcı bir partinin liderinin Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayı gündeme gelmeseydi muhtemelen Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya vermiş olduğu sözün aslında şuydu: 2023 yılı içerisinde Ocak, Şubat ya da Mart'a kadar ve bunun meclisten geçilebileceğini sözü vermişti. Fakat bu gerginlik, bu Kur'an-ı Kerim'i yakma meselesi gerginliği biraz daha da artırdı. Çok ciddi bir şekilde artırdı. Ve biliyorsunuz İç ve Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecekti. Türkiye Savunma Bakanı'yla bir görüşme yapacaktı. Muhtemelen bu normalleşmeye ve aynı zamanda da normalleşmeye ve üyelik kabul sürecini hızlandırmasına büyük etki yapacaktı. Fakat bu görüşmenin iptal edilmesi Türkiye açısından da oldukça rahatsız edici bulundu. Öbür taraftan bir de İsveç'te son dönemlerde orada işte PKK'ya yakın kişilerin gösterileri mevcuttu ve bu gösteriler biraz daha çok Türkiye aleyhinde ciddi sloganlar ve bazı girişimler oluşunca ve bu gerginlik oldukça arttı. Açıkçası bu süreçte az önce bile Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir açıklaması vardı ve açıklamada şu mesajı söyledi daha doğrusu. Biz İsveç ve Finlandiya'dan bize vaat ettikleri bütün sözlerini yerine getirmeleri konusunda tekrar çağrıda bulunuyoruz dedi. Yani bu bize şunu gösteriyor. İki ülke arasında, daha doğrusu üç ülke arasında şu anda ciddi bir gerginlik var. Özellikle de İsveç ve Türkiye arasında çok ciddi bir gerginlik var. Ve bu gerginliğin çok hemen önümüzdeki süreçte biteceğini tahmin etmiyorum ve bu gerginlik süreci biraz daha devam edecek. Fakat Türkiye bu kozunu iyi kullanıyor. Yani NATO'ya giriş sürecinin kabul edilmesi ve Türkiye'nin bazı taleplerin yerine getirilmesi kozunu iyi kullanıyor. Fakat öbür taraftan da şimdi Türkiye açısından söylüyorum. Türkiye açısından da bir negatif durum daha oluşmaya başladı. Çünkü Türkiye'nin NATO'nun içerisindeki işlevi tartışılmaya başlandı. Özellikle Amerikan Senatosu'nda ya da Amerika'da başını çeken bir grup ve bu Fransa ve diğer ülkelerde tartışmaya açılan bir şey. Türkiye NATO'nun içerisinde olsun mu olmasın meselesi tartışmasını da gündeme getirdi. Şimdi aslında şu anda tartışmalar dengeli yürüyor. Yani Türkiye her ne kadar avantajlı gibi görünse bir o kadar da dezavantajlı konuma düştü. Yani NATO üyeliği konusunda muhtemelen bu gerginlik daha devam edecek. Yani hemen önümüzdeki bir ay içerisinde ya da bir buçuk ay içerisinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci meclisten geçemeyeceğini ya da geçmeyeceğini ve bu gerginlikten görebiliyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmıştır. Bu gündemle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili sohbetimizin ikinci bölümünü sizlerle paylaşacağız. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitesine de başvurabileceğinizi tekrar hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımız da buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kayhan gazetesinde İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına dünya genelinden tepkilerin devam etmesi, İslam İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'inin İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun terörle mücadelede kilit rol oynadığını vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde Amerika'nın Afganistan siyasetine dair Rus yetkilinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya Devlet Başkanı'nın Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, Amerika'nın Taliban'a karşı aşırılık yanlısı silahlı grupları desteklemeye yöneldiğini ve IŞİD'e gizlice mali destek sağladığını söyledi. Kabulov, Russia 24 televizyon kanalına verdiği röportajda Amerika'nın Afgan muhalifleriyle temas halinde olup olmadığı sorusuna yanıt olarak şunları söyledi. Evet, böyle bir bilgi var. Amerikalıların böyle davranmasının nedeni Afganistan'daki utanç verici siyasi askeri başarısızlıklarını telafi etmek istemeleridir. Onlar bu sorumlu topraklarda barışın hakim olmaması için her şeyi yapacaklar. Ancak daha da kötüsü onların Afganistan'daki silahlı muhalefetle temasa geçmenin yanı sıra gizlice IŞİD'i desteklemesidir. IŞİD'in amacı Asya'daki sınır bölgesindeki ortaklarımızı ve aynı zamanda Rusya'nın güvenliğini zayıflatmaktır.
İttilat gazetesinde İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibaf'ın İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na karşı yaptırım veya terör listesine almak gibi her türlü girişimin İran halkına hakaret olduğunu vurgulaması, Amerika'nın İran'a karşı düşmanca politikalarını sürdürmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Cumhuriyet İslami gazetesinde Avrupa'da gösterilerin devam ettiğine dair bir haber yer alıyor. Haberde şunları okuyoruz.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanan yüzlerce vatandaş elektrik ve gaz fiyatlarının düşürülmesi, ülkenin tarafsızlığının korunması ve Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması için protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler ellerinde taşıdıkları elektrik ve gaz fiyatlarını düşürün, tarafsızlık gibi pankartlarla Amerika'nın yaptırım politikasını eleştirdi. Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden göstericiler, yaptırımın Amerika'nın bir politikası olduğunu ve Amerika'nın sadece Rusya'yı değil, diğer ülkelere de yaptırım uyguladığını belirterek şu ifadelerde bulundu. Avusturya bu ekonomik savaşa katılıyor. Rusya'dan ucuz boru gazı yerine Amerika'dan 3 kat daha pahalı ve çevreye çok daha zararlı LNG almaya zorlanıyoruz. Ellerinde Rusya ve Avusturya bayrakları taşıyan göstericiler Amerika'nın yaptırımlarının her yerde enflasyonun yükselmesini ve hayat pahalılığına yol açtığını vurguladı.
Tahran Radyosu.
Hemşehri gazetesinde Irak eski başbakanı Nuri el-Maliki'nin Irak gelişmelerine dair değerlendirmesini konu eden haberde şunları okuyoruz.
Irak eski başbakanı dolar krizinin köklerinin geçmişe dayandığını ancak Sudani hükümetinde kendisini gösterdiğini kaydettiği açıklamasında yabancı askerlerin Irak'ta kalmasının siyasi ve ulusal bir sorun olduğunu vurguladı. El Maliki El Sharkiya kanalına verdiği röportajda şöyle dedi. Amerika doları silah olarak kullanıyor ve Irak'taki durumu izliyor. Dolar krizinin kökleri geçmişe dayanıyor ancak bu kriz Sudan hükümetinde kendini gösterdi. Mevcut hükümetin performansı bazı yerel ve uluslararası taraflarca beğenilmiyor. Yabancı askeri güçlerin geri kalanı sadece Şii koordinasyon çerçevesinin bir sorunu değil, aynı zamanda siyasi ve ulusal bir sorundur. Yabancı askerlerin Irak'tan çıkarılması kararı parlamentoda oy birliğiyle kabul edildi. Yabancı askeri güçlerin varlığı çok tehlikeli bir konudur. Irak El Fetih Koalisyonu'nun başkanı Hadi El Amiri de bu bağlamda geçtiğimiz günlerde Irak'taki dolar kuru hakkında şunları söyledi. Irak Merkez Bankası'nın dolar rezervleri Amerika Merkez Bankası'nda olduğu için Irak'ın ekonomik bağımsızlığı yoktur. Amerikalıların ulusları aç bırakmak için doları nasıl bir silah olarak kullandıklarını herkes biliyor. Amerikalılar ülkenin Avrupa ve dünya ile ilişkilerini engellemek için Irak'a baskı yapıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Süre kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümüyle beraberiz.
Bu programımızda Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimize Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan son gelişmelerin başlıkları ile başlamak istiyoruz.
Amerika hükümeti milli borçlanmasının artması,
Amerikan polisinin ölümcül şiddetine tepkilerin büyümesi,
enflasyonun hastalıkların tedavisine kötü etki yapması,
Amerika'nın biyolojik laboratuvarları ile ilgili istatistiklerin yayınlanması
ve Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki ihtilafların büyümesi,
son bir hafta içerisinde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan önemli gelişmeler arasındaydı.
Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen, 19 Aralık Perşembe günü federal hükümetin ulusal borç tavanını geçmesine ilişkin uyarıda bulunurken, bu tarihten sonra Hazine Bakanlığı'nın aynı zamanda fon tahsisi ve ulusal iflasları önlemek için acil önlemler alacağını söyledi. Beyaz Saray'da buna karşılık Amerika Kongresi'nden ulusal borç tavanının derhal 31 trilyon 400 milyar dolara çıkarılmasını istedi.
Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre bu konuda şunları söyledi. Borç tavanında partiler üstü bir işbirliği söz konusu olmalı. Bu siyasi bir oyun değil ve olmamalı. Bu siyasi bir işbirliğidir ve ön koşulsuz yapılmalıdır. Amerika Temsilciler Meclisi'nin yeni ve Cumhuriyetçi liderleri, borç tavanının yükseltilmesi karşılığında harcamalarla ilgili tavizler istediklerini açıkladılar. Amerika Hazine Bakanlığı 2022'nin sonlarında Amerika ulusal borcunun artışının ortasında ilk kez daha hızlı artacağını duyurdu. Kongre Bütçe Ofisi 2022 Uzun Vadeli Bütçe Görünümü raporunda yüksek borcun ve bunun Amerika gayri safi yurt içi hasılasının yüzdesi olarak artması konusunda uyarıda bulundu.
Amerika'nın Los Angeles şehrinde siyahi bir vatandaşın polis güçlerinin şiddetli eylemiyle öldürülmesi bu ülkede yeni bir tartışma yarattı. Los Angeles polisi 3 Ocak 2023'te trafik kazasında gözaltına alınan 31 yaşındaki siyahi Keenan Anderson'ı tutukladıktan saatler sonra bu siyahi adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Siyahilerin hayatları önemlidir kampanyasının kurucularından birinin de akrabası olan bu şahıs, Los Angeles polis güçlerinin bir trafik kazasının ardından şok tabancasıyla yaptıkları eylemler sonucu yaşamını yitirdi. Bu arada siyahilerin de aralarında bulunduğu son dönemde 31 vakada sanıklar hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu 31 ölümcül vakanın %80'i uyuşturucu veya alkollü içecek kullanımıyla ilgiliydi. Los Angeles polis şefi bu sayının yüksek olduğunu ancak departman için önemsiz olduğunu kabul etti.
Amerika'da görülmemiş enflasyonun ardından tıbbi ve tedavi maliyetleri o kadar arttı ki Salı günü yayımlanan yeni bir Gallup anketinin sonuçlarına göre Amerikalıların 1/3 geçen yıl hastalıkları nedeniyle tedaviyi erteledi. Ankete göre kendilerinin veya bir aile üyesinin maliyetleri ve masrafları nedeniyle 2022'de tıbbi tedaviyi erteleyeceğini söyleyen Amerikalıların sayısı bir yılda %12 artarak %38'e çıkarak 22 yılın en yüksek rakamına ulaştı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde tıbbi hizmetlere başvurulmasındaki gecikmelere ilişkin raporlar durumun yaş ve cinsiyete göre değiştiğini gösteriyor. Daha düşük gelirli yetişkinler, genç yetişkinler ve kadınlar kendilerinin veya bir aile üyesinin tıbbi bakımı için masraf yapmayı ertelediğini bildirdi. Ankete göre bu gibi kararların ana nedeni Amerika Birleşik Devletleri'ndeki rekor enflasyondur.
Amerika Başkanı Joe Biden'e ait ofisler ve merkezlerde ele geçirilen gizli belgeler üzerinden tartışmalar büyürken Beyaz Saray ve Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri birbirini ikiyüzlülük ve riyakarlıkla suçluyorlar. Beyaz Saray yetkilileri gizli belgeler meselesini savunmaya çalışırken Cumhuriyetçiler ise sert şekilde olaya tepkililer. Diğer yandan eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinden çıkan gizli belgeleri eleştiren Biden'in ofisinden benzer şekilde gizli belgelerin çıkmasına Cumhuriyetçi Parti üyeleri tepki gösterdi. CNN televizyonuna konuşan Cumhuriyetçi siyasetçi James Comer, ironi şekilde Biden'in kişisel ofisinden gizli belgelerin çıkmasına işaretle şu ifadeleri kullandı. Başkan Biden, eski Başkan Trump'ın yanlışlıkla gizli belgeleri kendi konusuna veya herhangi bir yere götürmesini çok eleştirdi ve şimdi öyle görünüyor ki kendisi de aynısını yapmış olabilir.
Amerika Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Comer, Hazine Bakanı Janet Yellen'e gönderdiği dilekçede Başkan Joe Biden'in ailesi ve ortaklarının mal varlıkları ile Amerika bankalardaki şüpheli faaliyetleri ile ilgili bilgi talebinde bulundu. Gözetim komitesinin ulusal güvenliği ilgilendiren bu gibi konulara ilişkin Biden'in bilgisi yahut dahil olup olmadığını soruşturduğunu kaydeden Comer, şüpheli işlemler, kara para aklama gibi hususlarda federal yasalarla ilgili yeni önerilerde bulunacaklarını ifade etti. Comer, komitenin bu çalışmaları kapsamında Yellen'den Başkan Biden'in oğlu Hunter Biden ve kardeşi James Biden dahil olmak üzere birçok ismin finansal faaliyetlerin incelenmesi ve bu konuda kendilerinin bilgilendirilmesi talebinde bulundu.
Eski Twitter yöneticileri Vijaya Gadde, Yoel Roth, James Baker'a da ayrı ayrı dilekçeler gönderen Comer, Biden'in ailesiyle ilgili çıkan haberlerin Twitter'de sansürlenmesine ilişkin açıklama yapmaları için bu kişileri 6 Şubat'ta yapılacak meclis soruşturmasına katılmaya çağırdı. Haberlere göre 2 Kasım'da da Biden'in özel üniversitesindeki ofisinde toplam 10 adet gizli belge bulundu. Federal yönetimin gizli belgelerinin Biden'a ait ofisler ve merkezlerde bulunması Temsilciler Meclisi'nde çoğunlukta olan Cumhuriyetçiler için yeni bir bahane haline geldiği için büyük önem arz ediyor. Onlar böylece Biden'e yeni baskı aracı bularak hakkında azil soruşturmasına giden yolu açmış bulunuyorlar.
Cumhuriyetçilerin ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi'ni kazanarak çoğunluğu elde ettikten sonra Biden'e yönelik baskıyı arttırmaktalar. Bu doğrultuda Cumhuriyetçiler, Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi konusunda Biden aleyhinde azil soruşturulması amacıyla inceleme başlatmışlardır. Cumhuriyetçiler, Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'e yazdıkları mektupta, Amerikan askerlerinin perişan biçimde Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili bilgileri istediler. Cumhuriyetçiler ayrıca Biden'in oğlu Hunter'in alışverişleri ile ilgili inceleme başlatarak Biden'e karşı azil soruşturmasının önünü açmaya çalışıyorlar. Cumhuriyetçilerin bu girişimleri aslında eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump aleyhinde demokratların iki kez azil soruşturması başlatmasına karşı bir intikam sayılıyor.
Amerikan yetkilileri açık ve net bir şekilde dünyanın 30 ülkesinde 336 biyolojik laboratuvara sahip olduklarını itiraf etseler de gözlemciler açısından bu rakamlar gerçekleri saptırmak içindir ve laboratuvar sayıları bu açıklanan rakamların ötesindedir. Bulaşıcı hastalıklar geçtiğimiz yüzyıllarda birçok insanı öldürdü. Bu ölümlerin on binlercesi virüslerin kasıtlı olarak yayılmasından ve insanlar tarafından biyolojik zehirler yaratılmasından kaynaklandı. Biyolojik silahların yaratılmasının zirvesi ise İkinci Dünya Savaşı dönemi ile ilgilidir. Amerika Birleşik Devletleri 1918'de düşmanlarına karşı biyolojik ilaçlar ve zehirler kullanmayı başladı. Ancak 1942'de yeni ve ciddi biyolojik silah üretim programına başladı. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca dünyada nükleer silah kullanan tek ülkedir ve Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki adlı iki şehrinde nükleer bombaların patlaması Amerika Birleşik Devletleri'nin rakiplerine karşı hiçbir manevi hak ilkesine bağlı kalmadığını zaten göstermiştir.
Ayrıca bu ülkenin 1950'den 1953'e kadar Kore Savaşı'nda biyolojik silah kullandığı, 15 Eylül 1952'de birçok önde gelen Fransız doktor ve İngiliz biyokimyacı tarafından doğrulandı. Ayrıca John Holliday ve Bruce Cummings gibi tarihçiler Kore ve Bilinmeyen Savaş 1988 adlı kitapta Amerika'nın biyolojik silah kullandığından bahsetmişlerdir. 1971'de Küba'da Afrika domuz vebasının yaygın bir şekilde patlak vermesinden sonra aralarında Fidel Castro'nun da bulunduğu Küba dahil kimi ülke yetkilileri krizden Amerika'yı sorumlu tuttular ve ülkeyi Küba halkına karşı biyolojik silah kullanmakla suçladılar. 1960 ve 1968 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Vietnam Savaşı'ndaki çatışmanın ortasında bu ülkeye karşı biyolojik silahlar ve viral ajanlar kullandı. Veba, bağırsak hastalıkları ve bitki örtüsünün kaybı Amerika'nın Vietnam'da biyolojik silah kullanmasının sonuçları arasındadır. Bu bağlamda biyosinerji programı Amerika dışında biyolojik laboratuvarlar kurulması amacıyla başlatılan ve Amerika Savunma Bakanlığı tarafından desteklenen 2,1 milyar dolarlık bütçeli bir projedir. Ve şu anda Amerika laboratuvarlarında çalışanın sayısı 14 bin kişiye ulaşması bu projenin çapını göstermektedir.
Tahran Radyosu.
Ünlü Global Times dergisine göre Amerika bu proje çerçevesinde Ukrayna, Gürcistan ve benzeri dahil olmak üzere 30 ülke ve bölgede 336 biyolojik laboratuvar kurmuştur. Birçok Amerikan biyolojik merkezi dünyada gizli ve bilinmez kalsa da bir kısmı Kazakistan'ın Almatı kentinde, Gürcistan'ın Lugar şehrinde, Ermenistan, Özbekistan'ın Taşkent, Andijan, Gurganj ve Fergana şehrinde, Afrika'nın Uganda ülkesinde bulunmaktadır. Ayrıca Kenya, Nijerya, Tanzanya, Liberya, Sierra Leone ve Mısır, Güney Kore'nin Busan, Osan ve Gunsan şehrinde, Kolombiya, Senegal ve Endonezya'nın Jakarta şehrinde laboratuvarların olduğu bilinmektedir.
Rusya ve Çin sınırında ise 60 Amerikan biyolojik laboratuvarları bulunuyor ve Amerikalı yetkililerin iddialarına göre bu ülkenin Ukrayna'da 26 biyolojik laboratuvarı bulunuyor. Diğer şüpheli Amerika merkezli Senegal, Uganda, Kenya, Tanzanya, Liberya, Sierra Leone, Mısır, Gine, Kamerun, Fildişi Sahili, Kolombiya, Azerbaycan Cumhuriyeti, Siyonist Rejim İsrail, Irak, Laos, Vietnam, Pakistan, Tayland, Kamboçya ve Filipinler'de bulunuyor.
Global Times'a göre dünyada kendini demokrasinin amiral gemisi ilan eden Amerika Birleşik Devletleri tehlikeli biyolojik deneyler yürütmesi ve biyolojik askeri imparatorluğunu genişletmesiyle bu eylemlerde bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri dışındaki biyolojik laboratuvarları içeren 5629 sözleşme ise son zamanlarda ifşa edildi. Amerika Birleşik Devletleri liderleri Ukrayna'da 26 laboratuvar olmak üzere 30 ülkede 336 biyolojik laboratuvarı olduğunu açıkça kabul etse de bu sözleşmeler Amerika'nın 49 ülkeyle sözleşme imzaladığını gösteriyor.
Rusya'nın biyolojik, kimyasal ve radyasyondan korunma gücünün başkanı Igor Kirilov'a göre Amerika, Ukrayna'da 30 biyolojik laboratuvardan oluşan bir ağ kurdu. Ki bu Amerikalılar tarafından sağlanan istatistiklerden daha fazla. Genel olarak Amerika, Pentagon'un kontrolündeki biyolojik laboratuvarların uluslararası formlarda ifşa edilmesinden korkuyor. Uluslararası kamuoyu baskısına rağmen Amerika bu ülkenin dünyanın dört bir yanındaki biyolojik laboratuvarlarında yaptığı deneylerin ayrıntılarını asla açıklamadığı ve onları savunma amaçlı olarak nitelendirdi. Şimdi bu endişe verici sorular akla geliyor ki dünyanın farklı yerlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli laboratuvarlarında hangi biyolojik ve kimyasal silahlar ile ölümcül virüsler ve bakteriler üretiliyor? Bu bilinmeyen biyolojik laboratuvarların gerçek amacı nedir?
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dille işlenen günahlar,
sosyal ve bireysel etkileri. Muhterem dinleyiciler, dille işlenen günahlar, sosyal ve bireysel etkileri isimli yeni sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizde dilimizin nasıl bizleri etkileyebileceğini, toplumda nasıl etkiler bırakabileceğini ele almaya çalışacağız. Bugünkü sohbetimizde ise gıybet ve dedikodu üzerinde duracağız.
Günahtan vazgeçmek ve günahları terk edip bırakmak, kendi mükemmelliğine önem veren bir insanın hayatındaki en keyifli zamanlardan biridir. Günahlar içinde yaşamak, karanlık ve sağlıksız sularda yüzmek gibidir. Bilinmeyen bir varış noktası ve kötü bir sonucu olan bir yolculuğa çıkmak gibidir. Aslında günahlar insanın bireysel ve toplumsal yaşamının zehirli meyveleridir ve insanları ciddi tehlikelerle karşı karşıya bırakır. Stres, kaygı, öfke, saldırganlık, kimliksizlik ve amaçsızlık bu zehirli meyvenin yan etkilerinden bazılarıdır. Doğru yolda kalmak ise nur ve huzur getirecektir.
Dilin ana rol oynadığı kesinlikle yasaklanan günahlarından biri de gıybet ve birinin arkasından konuşmaktır. Gıybet terim olarak bir kimsenin, bir insanın gıyabında kendisi hakkında haz etmediği, beğenmediği kötü bir şey söylenmesi ve şahsın bunu işittiği takdirde acı çeken ve rahatsızlık hisseden kelimelerine söylenmesi manasına gelir. Pek çok insanın başkalarının gözünden gizlenen zayıflıkları vardır. Bu hususlar ve kusurlar, zayıflıklar ortaya çıkarsa halkın güvenini sarsacak durumdadır. Gıybetin kötü olduğunu herkesin bilmesine rağmen gün içinde bu kötü eylemi yapmayan çok az insan vardır. Bu hareketin gıybet eden, gıybet duyan ve gıybeti destekleyen ve teşvik eden veya tesadüfen dinleyenler için birçok yıkıcı ve zararlı etkisi vardır. Gıybet geniş bir kapsama sahiptir ve yanlış yargılama ve davranış ve konuşmaların analizi ve yorumlanması ve bir kişinin etkileşim şeklini kötüye yormak gibi şeyleri içerir. Sohbetimizin devamında bazı gıybet durumlarını açıklamak istiyoruz.
Aramızda olmayan birinin dış görünüşünden bahsetmek ve yüzünde kusur bulmak güzel değildir ya da sağırlık, körlük, boy kısalığı ve benzeri fiziksel sorunları ve engelleri dile getirmek de gıybetin bir başka örneğidir. Bir kimsenin ahlak ve davranışlarından kötü bir şekilde bahsetmek, onun gıyabında kusur bulmak gıybet sayılır. Örneğin kibirli, münafık, cimri demek, gerçekten kibirli veya ikiyüzlü ve cimri olsa bile şahsın arkasında kötü konuşmak anlamına gelir ve hepsi gıybettir. Ayrıca bir kişinin gelirini ve nasıl kazandığını değerlendirmek, yanlış tahliller yapmak, çocukları hakkında konuşmak ve yetiştirilme tarzını kusur bulmak da gıybettir. Daha önce de belirttiğimiz gibi gıybet geniş bir yelpazeye sahiptir ve bir kişi hakkında ifade edilen tüm kötü noktalar, konular ve yapılan yargılar gıybettir. Gıybetin büyük günahlardan biri olduğunu ve kebire günah saydığını bilmeliyiz. İlahi cezayı hak eden bir günah olduğunu bilmeliyiz. Büyük günah işleyen insanın nefsi bozulur. İyiliğe ve takvaya olan arzusu azalır. Bunun yerine diğer günahlara olan arzusu artar.
Tahran Radyosu.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem gıybetin çirkinliği hakkında mukaddes hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdu. Gıybet nedir bilir misiniz? Orada bulunanlar Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, kardeşinin hoşuna gitmeyen bir şeyi diğerleri arasında hatırlatmaktır. Orada bulunanlar sordular. Bu huy gerçek bir tavra yönelik olsa bile kötü müdür? Allah Resulü şöyle buyurdu. Gıybet yalan ve iftiradır. Kur'an ve hadisler gıybeti şiddetle yasaklar ve büyük bir haram sayar. Allah-u Teala Kur'an ayetlerinde farklı üslup, tefsir ve benzetmelerle günahın şiddetini ve sapkınlığın iğrençliğini göstermiştir. Ölü eti yeme düşüncesi tabiri bile kullanılmıştır ki gerçekten mide bulandırıcı. Bu insan dilinde kolayca yuvarlanan günahla ilgili nefretin doruk noktasıdır.
Gıybet hem gıybet edenin hem de dinleyenin haram olarak işlediği günahlardan biridir. Gıybeti işiten kişi gıybeti durdurmazsa ve dinlemeye devam ederse, daha doğrusu işitmeye bile devam ederse, buna şaşırır veya sevinirse gıybet günahına ortak olur. Ancak bir kimse bir gıybeti işitir, çirkinlikten uzak durup bulunduğu ortamdan çıkarsa veya adamın gıyabında onu müdafaa ederse bu durumda kendisine bir günahtan kurtaracaktır. Peygamber bu konuda şöyle buyurmuştur. Kim bir mümini diğerlerin gözünde küçük düşürüldüğünü görüp de ona yardım edebilirse ancak bu yardımı yapmazsa Allah-u Teala kıyamet gününde onu hor eder. Gıybetin orucu ve abdesti bozduğu da hadislerde zikredilmiştir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın gıybetini yaparsa orucu ve abdesti bozulur ve kıyamet günü ondan leş kokusundan daha kötü bir koku duyulur.
İnsanın en büyük sermayesi yaptığı iyiliklerdir. Dünya ve ahiret mutluluğunun bağlı olduğu sermayeden söz edilmek bile mümkün. Belki de denilebilir ki gıybetin en acı sonuçlarından biri de iyiliklerin boşa gitmesi ve sırtından bıçaklanan ve gıybeti yapılan kişinin ameline geçmesidir. İmam Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle buyurmaktadır. Gıybet yapmak her Müslümana haramdır. Ateş nasıl odunu bitirirse, gıybet de insanın iyi amellerini eritir ve yok eder. Gıybetin insan hayatına bir diğer etkisi de, gıybet yapanın dualarının kabul edilmemesidir. Bazen olur ki insan çok emek ve zahmetle güzel ve hoş işler yapar. Ama bir anlık gafletle gıybet yapar ve böyle yapmakla yaptığı iyilik amel defterine yazılmaz. Çünkü gıybetin sonuçlarından biri de itaat ve ibadetleri kabul edilmemek olur. İslam peygamberi bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Müslüman bir erkek veya kadının gıybetini yapanın 40 gün ve gece tuttuğu oruç ve namazı Cenab-ı Allah tarafından kabul olmaz. Hakkında gıybet yapılan kişi onu affetmezse bu durumun daha da ağır olacağı belirtilmiştir. Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurmuştur. İnsanların en aşağılığı gıybet edenidir. İslam'da gıybetin katı bir şekilde yasaklanmasının nedeni, toplumda gıybetin hakim olması durumunda iletişim güvenliğinin kaybolmasıdır. O zaman insanlar arasındaki iyi ve sağlıklı ilişkiler yerine güven duygusu kaybı durumu yaşanır. Düşmanlık ve kin ortamı toplumu hasta eder.
Birbirine iftira atmak yayılırsa vücuda giren ve sonunda insanı zayıf ve hasta eden ve toplum üyelerini bozan bir virüse dönüşür. İslami üretilerde eleştirilen en iyi yolu herkesin hatasını nazik bir ortamda ve kişisel hedeflerden uzak bir şekilde kendisine anlatmaktır. Böylece hedef aranan şahıs düzeltmeye veya kendini savunmaya çalışabilir. Yanımızda olmayanın kusurlarını saydığımızda ölünün organlarına zarar vermiş gibi oluruz. Ölünün ise bu zarara karşılık veremeyeceği ve kendini savunamayacağı açıktır. Sağlıklı ve temiz bir akıl bir başkasının arkasından konuşmanın, onun kusurlarını, eksiklerini dile getirmenin doğru olmadığını iyi anlar.
Gıybetin en kötü sonuçlarından biri de Allah ile insan arasındaki ilişkinin bozulmasıdır. gıybetin yaratıcı ile mahluk arasındaki dostluk bağının zedelenmesine neden olduğu, insanın Allah'ın nurunu terk ederek şeytanın zulmüne düştüğü hadislerde bildirilmektedir. Evet, Allah'ın yarattıklarının arkasından uygunsuz sözler söyleyen ve Allah'ın yarattığı mahlukları küçük düşürmek isteyen bir kimse, Allah'ın velayetinden çıkıp şeytanın velayetine girer. Şeytanın hakimiyeti ve vesayeti altındayken eylemleri kötü bir renge bürünür ve ilahi halifelik derecesinden ve zirvesinden zilletin dibine düşer. Bu bağlamda İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Kim bir mümini insanların gözünden düşürmek ve itibarını zedelemek için bir söz söylerse, Allah o kişiyi velayetinden atar ve şeytanın velayetine bırakır, gönderir. Şeytan bile onu kabul etmez.
Değerli dinleyiciler, Dilleşenen Günahlar, Sosyal ve Bireysel Etkiler isimli dizi sohbetimizin 5. bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.